Ayrım 19. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 198. Bir yeni dönem. Bayar bir kez daha başarmıştır. Demokrat Parti oyların %52,6'sını alır. Seçimler çoğunluk sistemine göre yapıldığından meclisin 487 sandalyesinin 420'sini DP kazanır. %39,5 oy alan CHP'nin çıkarabildiği milletvekili 63'tür. %3,1 oy alan Millet Partisi 1 milletvekili. Osman Bölükbaşı ile temsil edilirken %4,8 oy alan bağımsızlar 3 milletvekili çıkarırlar. Mareşal'in boşluğunu Cumhuriyet Başyazarı Nadir Nadi doldurur. Baba Ocağı Muğla'dan DP listesinde bağımsız milletvekilidir. Artık iktidar Demokrat Parti'nin 1946-50 arasında yaklaşık onunkinin aynı sayıda milletvekiliyle muhalif görevi başlarında İsmet İnönü olduğu halde CHP'nindir. Bayar 22 Mayıs 1950'de 3. Cumhurbaşkanı olarak ant içer. Refik Koraltan meclis başkanıdır. Adnan Menderes'in başkanlığında kurulan ilk DP hükümeti, Adalet Bakanlığı Halil Özyörük, Milli Savunma Bakanlığı'na Refik Şevket İnce, Dışişleri Bakanlığı Fuat Köprülü, Bayındırlık Bakanlığı Fahri Belen, Sağlık Bakanlığı Doktor Nihat Reşat Belger gibi hemen tamamı Kuvayi Milli'den gelen ünlüleri getirmekte duraksamaz. Eğer tarihi insanlar yapıyorsa, Türkiye'nin demokratikleşmesi de bu ve bunlara destek veren insanların ürünüdür. Yok toplumlar yapıyor da, insanlar hızlanma ya da sapmasın nedeni oluyorlarsa, Türkiye toplumu yeni bir döneme girmiştir. Yakın tarih, henüz denizine kavuşmamış bir ırmaktır. O nedenle, inceleyen içinde, yorumlayan içinde tuzaklarla doludur. Bilgiler, güncel oluşumların kuşatması, belgeler, henüz gizliliğin kilitleri altındadır. Buna olayları yaşayanların özbenlik savunması da eklenince değerlendirme alanı iyice daralır. Çok zaman insan kendi inanç ve düşünceleriyle çelişen sonuçlara bile katlanır. Ben öyle bilmiyordum. Ya demek öyle. Herkesin şaşkınlık belirtisidir. Yine de kalıplaşmış bilgileri sorgulamak zorunludur. Dün ortak mirasımızdır. Günü paylaşıyoruz. Yarın daha iyi olacaksa açık tartışmanın düzelteceği işlerle olacaktır. Çünkü ya süreklilik kazanan atılımların ya da umutsuzluk ve çaresizlik nedeni sayılan kısır döngülerin temelleri yakın geçmişin olaylarında yatar. Tartışılmaz kesin doğrularsa ancak kutsal kitaplarında yattıklarında söz konusudur. İnanırsınız mümin, inanmazsınız münkir defterine geçersiniz, biter. Oysa yaşam sınama yanılma diyalektiğine dayanır. Bunu en az hasara indirmek için de kesinleşmiş doğruları tartışmaktan başka yöntem bulunmamaktadır. Demokrat Parti gerçeği. Olaylar henüz çok tazidir. Tanıkları, sanıkları, suçlu ya da kurbanları aramızda bulunuyorlar. Bu nedenle her kafadan bir ses, her ağızdan bir nefes çıkar. Ne var ki doğru, çok zaman ya güme gider ya bunların toplamından süzülür. Elbet ön yargılardan, bireysel hüküm ve kararlardan, daha önemlisi özel çıkarlardan olabildiğince sıyrılarak bir geniş postura çizilebilirse yine de zordur. Çünkü 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti henüz bütün derinliğiyle incelenmemiştir. Genel durum ve görünümü ansiklopedi nesnelliğiyle belirlemek kolay. 14 Mayıs 1950 Pazar günü yapılan genel seçimde oyların %52,6'sını alarak 420 sandalye ile milletvekillerinin %86,3'ünü kazandı. Celal Bayır'ı İnönü'nün yerine 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes'i başbakan, Refik Koraltan'ı meclis başkanı yaptı. Hükümetini kurdu, güven oyu aldı, kendi deyimiyle bir beyaz devrim gerçekleştirdi. 7 yıl tartışmasız iktidar oldu. Büyük meclis çoğunluğuna karşın son 3 yılında zor ayakta durdu ve 27 Mayıs 1960'ta bir kansız darbeyle kendi gitti, adı kaldı Yadiyar. Özeti bu kadar basit. Haydi buna kendini taraf sayanların savları da eklensin. Üç Şehitler Destanı, Üç Yiğitler Ağıtı, Miras Davası, Kahramanlık Kavası, Demokrasi Kavgası, Koalisyonlar, Enflasyonlar, Devalüasyonlar, Darbeler, Postmodern Balans Ayarları, Şu Süreci, Bu Süreci Tartışması, hepsi bu. Oysa İkinci Dünya Savaşı ile bütün o gelgitler sürecinde doğarak 21. yüzyıla damga vuracakların tamamı bu gelişmenin ürünü. Ekonomi politikten bireysel özelliklere toplumun kırdan kente göçlerle endüstri evresinin ülkenin genlerini sindirdiği ve bireylerin karakterini oluşturan bu ikilemdir. Bu çözümlenmedikçe toplumun ve ülkenin doğrusunu yakalamak olanaksızdır. Öyle olduğu için de ne bir başlangıçtır ne de bir bitiş sayılmalıdır. DP toplumun geleneksel sünni kanadı, merkez sağın ekonomi politik örgütüdür. Alevi kanat ağırlıklı CHP'nin simgelediği merkez solla demokratik hukuk kuralları içinde yarıştığında toplum harikalar üretmekte, savaştığında iki taban içinde hüsran gerekçesi sayılmaktadır. Bu temel ayrışımı tarihin derinliklerine kadar götürmek mümkündür. İkinci meşrutiyette İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ayrışması aynıdır. Birinci meşrutiyette Tanzimatçılar, Gelenekçiler ayrışması aynı. Daha öncesinde Nizam-ı Cedidçilerle Nizam-ı Alemciler, Bektaşilerle Mevlüviler, Abbasi yandaşlarıyla Emevi yandaşları, Aleviler, Sünniler, Şamanlar, Brahmanlar ve ta Arya Parya ikiliminden Akbudun, Karabudun ayrışmasına kadar gidilebilir. Ve bu kanatlar ancak çok olağanüstü durumlarda süreç tapsayıncaya kadar birleşir. Olağanüstü durumları da başta bir dış tehlike olmak üzere varlık yokluk, ölüm dirim, kurtuluş kuruluş dönemleri diye tanımlamak mümkündür. Aradaki bütün gelişme ve oluşumlar ayrıntıdır. Buna dileyen toplumun akışını saptırma çabaları, isteyen doğruyu çakıştırma uğraşları diyebilir. Tabandaki uzlaşma bozulduktan sonra tabandaki koltukların paylaşımı ya da yitişi körlerin fil tarifinden öte kime ne kazandırır ki? DP denemesi ilk değil. DP Cumhuriyet döneminde kurulan ilk parti değildir. Her zaman hükümetlere kök söktüren ama ulusal uzlaşmadan ötürü partileşmeyen ikinci grup. Neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günden DP'nin meclise katıldığı güne değin hep var olmuştur. Zaten partileşme denemelerinin birikimi de hep oradan sağlanmıştır. 17 Kasım 1924'te Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Doktor Adnan Adıver, Ali Fuat Cebesoy gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanlarının, Sabit Sağıroğlu gibi CHP'nin 10 kurucusundan birinin içinde olduğu 10 ünlü terakkiperver Cumhuriyet fırkasını o kaynaktan doldururlar. Yazık ki serüveni kısa sürer. 4 ay sonra gündeme gelen Şeyh Said isyanı fırkanın hüsranı olur. Terakkiperver fırkasının toplum tabanında dayanağını oluşturan yerel yöneticileri eski İttihat ve Terakkicilerdir. Güneydoğu ve bazı büyük kentlerdekiler şöyle ya da böyle ayrımcılığa bulaşmışlardır. Pek çoğu kanıtlı, tanıklı istiklal mahkemelerine sürüklenince fırkada ister istemez isyana bulanır. Hükümet yetkisini kullanır. 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapatır. Aradan yaklaşık 5 yıl geçer. Kuvayi Milliciler serüvenden usanmaz. Bu kez ikinci grubun yanına tam yaşam sigortaları eklenir. Fethi Okyar'la Nuri Jonker, Gazi'nin et tırnak yoldaşlarıdır. Makbule Ata'dan ana baba bir kardeşi. İkinci grubun başına bu kez de onlar geçer. 14 Temmuz 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulur. Kuruluş hazırlıklarını CHP Genel Sekreteri Recep Peker düzenler. Parti programını Başbakan ve CHP Başkan Vekili İsmet İnönü. Neredeyse başkanlığını Gazi Mustafa Kemal üstlenecektir. Son anda akıllarına CHP'nin kurucu başkanı olduğu gelir. Kuruluşu öyle bir muvazadır ki neredeyse muhalefet partisinin yerel örgütlerini iktidar partisi önderleri kuracaktır. Yine de gelişmelerin hızı kurucuları dehşete düşürmeye yeter. Serüven daha kısa sürer. Bu kez bu koşullar çerçevesinde ülkede ikinci bir partinin kurulması yararsızdır gerekçesiyle 17 Kasım 1930'da kapatma kararı veren kuruculardır. Her iki girişiminde bir takım taşları yeniden oynattığı açıktır. Her iki girişimde köklü dönüşümlerin ya sonu ya başlangıcı olarak ortaya çıkar. İlk deneme Şeyh Said isyanı ile sona erer. İkinci deneme Şeyh Mehmet'in Menemen ayaklanmasına başlangıç olur. Çok köklü bir dönüşüm. Bu yüzeydeki görünümdür. Her siyasal davranışın değişik anlamları vardır. Birincisi ne denli dışa bağlanabilirse, ikincisi o denli içe dönüktür. Derinde ise 7 yıldır beklenen sermaye birikiminin bir türlü gerçekleşmemesi, 7 yıldır umulan kalkınma girişimlerine bir türlü başlanamamasını ürettiği düş kırıklığı yatmaktadır. Türkiye insanı canını dişine takmış, toprağını, namusunu ve onurunu kurtarmıştır. Ama çağdaşlaşmanın gerektirdiği olanaklardan yine yoksundur. Onu yönetenler mesajı doğru algılamakta eşsiz olduklarından buraya gelinmiştir. Yabancı sermaye millileştirme yapılan bir ülkeye gelmemiştir. Yetiştirmek istenen zenginler açılan kredileri lüküs hayatlarda batırmışlardır ve halk mutlaka bir şeyler yapılmasında kesin kararlıdır. Devletçiliğin gündeme gelmesi hemen o günlerde söz konusu olur. Artık arayış dönemi bütün soruları ve formülleriyle sona erer. Bulunan devletçilik yöntemi hemen bütün üretim güçlerini kalkınmaya yönlendirir. Toplum savaş sürecinde bile eksilmeyen öyle bir kalkınma tutkusuna kapılır ki demokrasi 16 yıl kimsenin aklına gelmez. Akla geldiğinde de DP'nin kurulan ne ilk ne sonuncu partidir. Nuri Demirağ'ın adı Kuzu Partisi'ne çıkan Milli Kalkınma Partisi'nden Şefik Hüsnü Değmer'in Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ne kadar pek çok parti boy gösterir. Ama 4 yıl sonra toplumun yarıdan %3 fazlasını oyuna alarak tartışılmaz bir iktidar gücü oluşturan DP olur. Bunu Bayar'ın deha ve becerisiyle arkadaşlarının başarısına bağlamak yanlış olmaz. Toplumsal istenci en belirgin bir biçimde yalnız onların partisi karşılayabilmiştir. Saptamasını da eklemek zorunluluktur. Savaşta ortaya çıkan eksikleri onlar tamamlayacaklardır. Toplumsal uzlaşma nedir? Kuvayi Milli toplum tabanının nadir uzlaşmalarından biridir. Toplum bu temel uzlaşmayı aykırı saydığı bütün ayrı kodlarını ayıklamıştır. Herkes müdafaa-i hukukun çatısı altında yurtseverliğin en keskin sınavından geçer. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte müdafaa-i hukuk örgütü tartışılmaz başkanı Gazi Mustafa Kemal Eli ile hiç direnmeden CHP'ye dönüşür. Genellikle pek dikkate alınmayan müdafaa-i hukukun yapısıdır. Müdafaa-i hukuk ya da reddi ilhak cemiyetlerine girebilmenin iki koşulu vardır. Ölümü göze almak ve yeminini bozarak önceki fırkasından kesinlikle kopmak. Birinci koşul bir insanın ulaşabileceği en yüksek özgürlüktür. İkincisi ise kanat ya da düşünce ayrılığını ortadan kaldırmanın tek bağımsızlık yolu. Artık topluma egemen olabilmek adına birbiriyle didişen merkezin iki kanadı aynı potanın içinde, aynı gövdeyi güneşin fethini taşıyacak sağlam aygıtlardır. Sen ben yoktur, biz varız. Yani İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf yok, müdafaa-i hukuk vardır. Buna merkez sağ ve sol kanatların birleşmesi gözüyle bakılabilir. Yakın tehlike karşısında Sünni ve Alevi Bektaşi kesimlerin tarihsel işbirliği denilebilir. Ne ya da nasıl olursa olsun bu işbirliği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Aralık 1918'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna dek tam 27 yıl sürmüştür. Ve şimdi her kanat kendi tavanıyla politik yarışa girecektir. Demokrasi bu uzlaşmanın sürüp gitmesini sağlayacak tek araçtır. Bir dönem merkez sağ kanat iktidara gelecek, liberalleşmenin yollarını arayacaktır. Ardından merkez sol kanat devletçilikle liberalizmi bağdaştırmaya çalışacaktır. Bu bir karma ekonomi politiktir. Sadece ve sadece Türkiye'de uygulanacaktır. Ve başarılırsa dünyanın geleceğini örnek oluşturacaktır. Çünkü demokrasi içinde akıl almaz bir kalkınma hızı sağlanacaktır. Türkiye insanı ulusal kurtuluşta bütün mazlum milletlerin örneğidir. Başarırsa kılıçla becerdiğini kalemle pekiştirmiş olmayacak mıdır? Böyle bir modeli kime örnek almaz? Demokrasinin dönülmez yolu. Gerçekten de yola çıkanların niyeti budur. Ayrışma tam bir uzlaşmanın ürünü olarak gerçekleşir. Celal Bayar, CHP'nin yaşamını sürdüren dört kurucusundan biridir. Sünni kökenli ve aynı zamanda İttihat ve Terakki deneyimlidir. Bu özelliklerin müdafaa-i hukuk kadrolarından CHP içinde bulunanlarla dışlanmış olanların tamamını anında DP çatısı altında toplayıverdiği unutulmamalıdır. Elbette İnönü'nün iktidarı yitirme kaygısındaki pek çok CHP yetkilisini büyük bir kararlılıkla frenlemesini de. Celal Bayar daha 27 Haziran 1947'de apaçık belirtir. Sayın Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, ülkede çeşitli partilerin kurulmasını içtenlikle istiyorum demişlerdir. Bunu sizlerden saklarsam taraflı davranmış olurum. İnönü bunu doğrulamak için sadece 12 Temmuz 1947'de yayınladığı tarafsızlık beyannamesiyle yetinmez. Sayın Celal Bayar'ın parti kurmasından memnun olmuştum. Büyük Millet Meclisi açış nutkunda bir muhalefet partisinin eksikliğini açıkça ilan etmiştim. Demokrat Parti'nin kurulmasından sonra da endişeleri yenmek için uzun süre sabır ve yardım göstermemiz zorunlu olmuştur diye tamamlar. Girişimi bu açıklamalarla muvazaa saymak da kaçınılmaz bulmak da mümkündür. Dileyen bu gerçeği demokratikleşmenin doğal sınırlar içinde yaşama geçirilmesi için gösterilen özveri diye değerlendirir. Dileyen geçişin acı mı, tatlı mı, kanlı mı, kansız mı olacağı merakına düşer. Ama yaşananlarla yaşayanlar tanıktır. Gerçek iktidar toplumun gönlünde kurulan tahttır. Onu hiçbir güç, hiçbir araçla deviremez. Bu zor yola akla ermeyenlerse iktidarı devletin tepesine tünemek sanır ve oradan gittiği an yokluk aleminin karanlıklarına yuvarlanacağını bilir. Gitmemek için her çareye başvurur. Demokratik cumhuriyetlerde devleti toplum yönettiği için iktidar seçimle değişir. Seçim iktidar için karabasan olursa çare seçimden kaçmakta aranır. Ulusal uzlaşmanın demokratik niteliğini iktidarlar tarafından koltuklarından olma pahasına uyulursa toplumun istenciyle yönetenin doğrusu çakışır. Toplumsal gelişme hızlanır, ulusal kalkınma göz kamaştırıcı boyutlara ulanır. Tutku, korku ya da çıkarların tutsağı olan iktidarlar tarafından bozulmak, saptırılmak ya da askıya alınmak istenirse kargaşa başlar. Artık toplumsal barışı sağlama gerekçesine sıkı sıkı yapışan darbe gündemdedir. Madem azınlığın çoğunluğa dayatması söz konusudur, anlaşılabilen en az küçük dağlara yarattığına inanan bütün daha çokları egemen olur. Sonrası bir tufandır. Toplum ya iyi niyetli bir cuntanın dayattıklarını kendi istenciyle birleştirmenin çabasına girişecektir ya bir hırsız çetesinin çaldıklarını tazmin edecektir. DP'nin 10 yılı bütün bu saptamaların uygulandığı bir senaryo gibidir ve Türkiye toplumunun bıkmadan seyrelediği bir filme dönüşmüştür. Ne kadar yazık. 7. Bölüm. Darbeden Darbeye. Kore Nire Hemşerim. DP seçimlerden mutlak iktidar olarak çıkmıştır. 1952 Mayıs'ı sona ermeden devir teslim işlemi bitmiştir. DP'nin dört kurucusundan biri meclis başkanlığını, biri başbakanlığı, diğeri de Dışişleri Bakanlığı üstlenmişlerdir. Bunun meyvelerini toplamakta gecikmediler. İki süper, Kore'nin paylaşımındaki ayrıntılarda uzlaşmalığa düşmüşlerdir. 25 Haziran'da Sakin Sabah ülkesinin kuzeyi, güney kesimine asker gönderir. Süperlerin masada uzlaşamadığı sınırlar süngüyle arazide çizilecektir. Uzlaşamayan ABD ile SSCB'dir. Çarpışansa kuzey ve güney diye bölünmüş Kore halkı. Kuzeyin arkasında SSCB vardır. ABD zaten güneyin koruyucusudur. Japonya Fatih ve genel valisi MacArthur'a çıkarma emrini dayar. 27 Haziran'da ABD askerleri Güney Kore'ye çıkar. Aynı gün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy çokluğuyla Güney Kore'ye saldırıldığında birleşir. Karar anında Sovyetler Birliği'nin vetosuna uğrar. Ne ki süperlerden biri kararlıysa ötekinin vetosu pek geçerli olmamaktadır. Allah'tan ikinci paylaşım savaşı deneyimi ya da çaresizliğinden savaşı yerelleştirme kararları yürürlüktedir de cephelerden birinde savaşmak isteyenlere Kore'nin adresi verilir. DP, Amerika'nın oyalama taktiklerine karşı bulunmaz bir fırsat elde etmiştir. Hükümet, meclise danışma gereği bile duymadan ABD yanında savaşa koşacaktır. %39,5 oy almasına karşın 63 milletvekili çıkarabilen CHP'nin sesi İnönü'nün ağzından gürleyiverir. Anayasa gereği yurt dışına asker çıkarmak meclisin yetkisindedir. Meclisin alacağı karar bellidir. Ama daha ilk önemli girişimde göz ardı edilen de anayasal davranış ilkesidir. İktidar, ilkeye uyunca kendi programını uygulama açısından rahatlayacaktır. Liberalizmin devletçilik dansı. Zaman yitirilmez. 4 Ağustos 1950'de Uluslararası Kalkınma, Dünya Bankası ortaklığıyla Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kurulur. Banka, yurt dışından devlet güvencesiyle alınan kredileri yetenekli özel sektör temsilcilerine aktararak yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. 1932'de terk edilen zengin üretme çiftliği yeniden işletmeye alınmaktadır. Hemen ardından daha havalı demeçler çıkmaya, hazırlıklar görülmeye başlanır. Devletçilikten tümüyle vazgeçilecek, 20 yıl boyunca tıkır tıkır işlemiş kitler ister yerli olsun ister yabancı sermaye satılarak en kısa zamanda özelleştirilecektir. Bugünün özelleştirmecileri o günlerin kundak bebeğidirler. Çünkü o zaman bu lafları edenler aynı zamanda kitlerin kurucularıdırlar. Ve o anda ülkenin bütün rüzgarları onların yelkenine dolmaktadır. Bütün kitlerin envanteri çıkarılır. İş parayı bastırıp alacaklara geldiğinde niyetin eyleme yetmediği anlaşılır. O büyüklükte endüstri kurumlarının yok pahasına bile alacak sermaye birikimi yoktur. Uzun vadeli faizsiz taksitlerle üstlenecek cesaret ve yetenek sahipleri bulunamaz. Yabancı sermaye umudu ise çok çabuk tükenir. Sermayenin kendi askerini bekletemediği kasaya tek kuruş yatırma niyeti yoktur. Özelleştirme masalı kitlerden birinin Sümerbank Nazilli Dokuma Fabrikası'nın bir tek tezgahını hurdaya çıkararak bir eskiciye satılmasıyla sona erer. Liberal demokratlarımızın bu dönüş için hep iki gerekçesi olmuştur. Biri yönetim kurullarını yandaşlarına arpalık yapabilmek amacıdır, diğeri yabancı desteğiyle yetiştirilecek özel sektöre yeterli olanak sağlayabilme isteği. Doğru olsa bile kitler en büyük atılımlarını o dönemde yapmışlardır. Üstelik çalkantı toplumu sarsmış, bireyler gördükleri destekle devletle aynı pistte yarışmanın coşkusuna kapılmışlardır. Ödemesiz dönemi uzun, taksitleri küçük, faizleri %2-3 gibi düşük oranlarda o gün için bayağı yüklü krediler verilmekte, yatırım yapmaya cesaret eden girişimcilere akıl almaz olanaklar sağlanmaktadır. Her aklı eren kendine en yakın üretim dalında hemen bir fabrika kurmakta, ticareti başaramayacağına inanılan insanlar sanayici kesilmektedir. Günümüzün listelerinin başını çeken holdinglerin tamamı o rüzgarı arkasına almayı bilen kurucuların adlarıyla anılmaktadır. Bunların bir bölümü küçük ticarethanelerden, bir bölümü kitlerin tepesinden, bir bölümü de doğrudan çiftçilikten gelmektedir. Ve 1920'lerin sonunda olduğu gibi kredi bankadan, arsa devletten, yapı milletten, keyif Mehmet'ten anlayışındakiler çok kısa sürede elenir. Kalanlar her dalga ile büyüye büyüye artık mülkün sahibi haline gelir. 1923-32 deneyimini bütün evreleriyle yaşamış Celal Bayar'ın ekonomi dehası bir kez daha kendini gösterir. Bu kez kredi toptan değil yatırım oranında verilir. Bu nedenle ilk denemeye göre köşk, yalı, Dolce Vita modası epeyce sonraları tutunacaktır. Sonuç ilginçtir. Bütün ana üretim alanlarını kitler kaplamıştır. Özel sektör, ara mallar üretimine balıklamadalar. İlk tıkanıklıklar belirinceye kadar kardeş payı yerleşir. Ham madde ve yatırım endüstrisi kitlerin tekelinde gelişecektir. Dayanıklı dayanıksız tüketim malları, sanayi, kit desteğiyle özel sektörün alanı sayılacaktır. Daha sonraki yıllarda karma ekonomi adıyla kitaplara geçecek olan bu düzen ilk kez ve yalnız Türkiye'de kuruludur. Türkiye ekonomi politiğini bulmuştur. Demokrat Parti'nin yükselişi. 1950 özelleştirmecileri çok kısa zamanda uyanmışlardır. Türkiye kabuğunu bir kez daha çatlatmaktadır. Savaşın dayattığı kendi kendine yetme miskinliği yerini atılım coşkusuna bırakır. Hem devletçilik tıkır tıkır çalışmaktadır, hem herkeste, her mahallede bir milyoner dürtüsünün umudu ayaklanmıştır. 1954 seçimleri bu coşkunun sandıklara yansımasıdır. Günümüzde pek moda olan iktidar yıpranmasını nedense günümüze kadar iktidar avantajı saydıran o seçimin sonuçlarıdır. DP'nin oy oranı merkez sağ kanadın bir daha düşünde bile göremeyeceği bir düzeye çıkar. %57.6, CHP'nin oyu %35.4'e düşmüştür. DP'nin milletvekili sayısı 505, CHP'ninki 31'dir. DP bu evrede Kuvayi Milli'nin ilk kuşaklarından sıyrılmaya başlamış, ilk dönem milletvekillerinin büyük bölümünü de değiştirmiştir. Değiştirdikleri bununla kalmaz. Anayasanın dilini değiştirmiştir. Türkçe okunan ezanın dilini değiştirmiştir. Atatürk'ün Anıtkabir'e yerleştirilerek korunmasına ilişkin yasa çıkarılmıştır. Kore'de 717 şehit, 167 kayıp ve 2246 yaralı verilmiştir. NATO'ya girilmiş, Marshall planından yaklaşık 900 milyon dolar yardım alınmıştır. 1955 yılının ortalarına doğru Kıbrıs gündeme gelir. İkinci Paylaşım Savaşı'nın başat kazançlısı ABD, yeni çağın imparatorluğuna yükselirken köhne İngiliz ve Fransız imparatorlukları her yerde çözülme sürecine girmiştir. İngilizler bu bağlamda edinecekleri üsler karşılığında adadan vazgeçmeye hazırlanmaktadır. Bağımsızlık umutlarının belirmesi Rumların Enosis heveslerini kabartmıştır. Ne var ki Türk mücahitlerinin de bağımsızlık kavgasına yer alması Enosis'i iyice zorlaştırmaktadır. Çünkü o tutum Türkiye'yi ister istemez taraf haline getirmekte, 29 Ağustos 1955'te Londra'da yapılan Kıbrıs görüşmeleri havanda su dövmektedir. 6 Eylül öğleden sonra bir haber İstanbul ve İzmir'i birbirine katar. Yunanlılar Selanik konsolosluğumuzla Atatürk'ün doğduğu eve bomba koymuşlardır. 6 Eylül'ü akşam üzeri patlak veren olaylar 7 Eylül sabahı durulduğunda iki kentin çarşı ve bazı mahalleleri savaş kalıntısına döner. Azınlıkların dükkan, mağaza ve evleri neredeyse tek tek ayrılarak tahrip edilir. Aynı anda iki gerçek birden ortaya çıkar. Daha fazla oy almak, daha güçlü iktidar olmaya yetmemektedir. 1. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ilk kez sokağa teslim olmuştur. 2. Londra toplantısı, ertesi gün eşyanın doğası gereği bir sonuca ulaşılmadan dağılır. 19. ayrımın sonu, sayfa 212.